Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdo Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Amerika Las Vegas'ta düzenlenen CES 2013'te detayları açıklanan yeni mobil teknolojileri konuşacağız. Erdi, aslında yeni mobil teknolojiler, işlemciler dediğimizde ilk akla gelen firma Nvidia oluyor. Aslında orada Intel, AMD, Huawei de birçok açıklama yaptı. Samsung da keza öyle, fakat herhalde Nvidia açıkladığı yeni el konsolu ve Tegra 4 ile beraber çok daha iyi bir pazarlama, çok daha iyi bir anonsla bulundu ki genel olarak kullanıcılara da baktığımızda Shield'ın bütün CES'e tanıtılan o mobil teknolojilerin önünde yer aldığını görüyoruz.
Evet, Nvidia tüketici elektronik fuarında kendi geliştirdiği işlemciyi tanıtan ilk büyük silikon üreticisi oldu, teknoloji firması oldu. Beklendiği üzere Tegra 4 çıktı. Çok uzun süre biz bunu Wayne kodlarıyla konuşuyorduk ama pazarlama gereği Tegra 4 kodlarıyla çıktığını gördük ki jenerasyon 4. jenerasyona ulaşmış durumda platform bazında. Tegra 4 aslında çok büyük sürprizler yapmadı. Neden yapmadı dersek, Nvidia'nın bu gizlilik prensipleri son dakika gol yedi ve Çinli bir kaynak zaten Tegra 4'e ilişkin detayları açıklamıştı bizlere. Cortex A15 mimarisine geçiş yapıldığını görüyoruz. Cortex A15 aslında tasarım bazında yeni, ancak mimari bazda çok yeni bir mimari değil. Yine ARM'ın V7 mimarisini sürdürüyor. Yani Cortex A9'un temelleri üzerine geliştirilmiş bir mimari olarak gösterilebilir. Asıl büyük mimari ARM V8 olacak. Onun da 2 yıl içerisinde muhtemelen pazarda yaygınlaşması bekleniyor. Tegra 3'te olduğu gibi 4 artı 1 çekirdekli bir yapı var burada. Ancak bu, hani ARM'ın birazdan detaylarına değiniriz, onda Big Little platformu değil. Yani 4 artı 1'de 5. çekirdek, düşük güç tüketimli çekirdek, ancak Cortex A15 yine. Cortex A7 ya da benzeri o muadilde bir tasarıma değil, aynı tasarımın daha düşük frekansta çalışan bir versiyon olarak gösterilebilir. Bununla birlikte grafik tarafında önemli yenilikler var. Bu arada çekirdek tarafında 4 çekirdeğin 1.9 GHz'e kadar çıkabildiğini söyleyelim. Yani bu önemli bir detay.
Evet, aslında Nvidia Tegra 3'te özellikle en fazla eleştirilen şey 4 artı 1 zaten çekirdek düzeniydi. Çünkü burada 4 artı 1 çekirdek düzeninde eğer siz çok fazla güce ihtiyaç duyar ve 4 çekirdek birden aktif olursa, bu 4 çekirdeğin hepsini aynı anda aktif etmek zorunda kalıyorsunuz. Asenkron bir şekilde güç yönetiminde kullanamıyordunuz. Nvidia'nın aynı düzeni Tegra 4'te de devam ettirdiğini görüyoruz. Tabii firmanın burada güç tasarrufu konusunda yine vaatleri var ama yani Tegra 4'ün ne kadar güç tasarrufu konusunda iyi bir işlemci olacağını tabii ki çıktıktan sonra, test ettikten sonra göreceğiz. Senin dediğin gibi aslında GPU tarafındaki gelişme burada gözlerin çevrildiği taraftı. Çünkü Tegra 3 tarafında bakıldığında Nvidia sınıfta kaldı denebilir.
Yani üstüne üstlük, hani bu sınıfta kalma olayı bayağı üzerine yapıştı. Çünkü Nvidia en nihayetinde görsel işlem teknolojilerinde uzmanlaşmış bir firma. Hani bu
evet, işlem gücünden önce grafik zaten.
Aynen öyle, bu konuda dünyanın en büyük iki tane firmasından bir tanesi. Ancak Tegra olsun, Tegra 2 olsun, Tegra 3 olsun, her zaman ilk çıktığında sükse yapan, ancak daha sonraki süreç zarfında hep grafik konusunda geriye düşen performans ortaya koymuştu.
Aslında şöyle diyebiliriz, modern oyunlar çıktıkça platformun gücü tam olarak ortaya konduğu için hemen sönmeye başlıyor platform.
Üstüne hani bu noktada Apple, hani işlemci ya da çip tasarımında yeni bir firma sayılabilir. Son birkaç jenerasyonlar ortaya çıkardığı işlemcilerin bile grafik bazına daha yüksek performans ortaya koyduğunu görüyoruz. Burada 72 çekirdekli yeni bir GPU var. Bu GPU, yani GeForce ULP serisi, yani düşük güç tüketimli GeForce ailesinin son jenerasyonu. Biz çok uzun süre Tegra 4'ün Kepler mimarisini kullanacağını düşünmüştük. Hani Kepler şu anda GeForce 600 serisinde Nvidia'nın Fermi'den üzerine yapışan o güç tüketimini seven firma imajını tamamen düzelten bir yapıya geçirdi. Ve hani AMD ile kıyaslandığında watt başına düşen performansı çok daha başka noktalara taşımayı başardı Kepler mimarisi.
Zaten hep şöyle bir dedikodu vardı. Yeni geçilecek GPU'da programlanabilir shader üniteleri olacak. OpenCL'i mobil platforma getirecek Nvidia diye konuşuluyor.
GPU'nun yaygınlaşacağı düşünüyordu. Ancak hani beklenen pek öyle olmadı. Şu anda 72 çekirdek, 72 adet paralel işlem biriminin aslında unified yapıda olmadı. Yani unified shader mimarisinin olmadığını görüyoruz. Burada ağırlık 20 bitlik piksel shader'lardan yana. Yani aslında eski tasarımın belki biraz optimize edilmiş, belki biraz yeni güç tüketimi avantajları sağlanmış ve genel olarak bakıldığında performans için sayısının arttırıldığı bir güncelleme olarak gösterilebilir. Yani hani aslında slide'da da yazan Tegra 2'den 20 kat, Tegra 3'ten 6 kat farkı aslında burada paralel işlem birimlerinin sayısındaki artışı temsil ediyor. Yani performans artışından ziyade çekirdek sayısının artışını temsil ediyor.
Evet, aslında işlemci tarafında teknik olarak konuşulacaklar bunlardı. Fakat Nvidia işlemcisiyle beraber tabii ki sadece güç gösterisi veya hız gösterisi yapmadı. Aynı zamanda yeni görsel teknolojilerin de tanıtımında bulundu ki bunlardan bir tanesi yeni işlemcinin fotoğraf işleme konusundaki kabiliyetleriydi. Ve Nvidia direkt olarak kendi şovunda HDR fotoğrafları nasıl hızlı bir şekilde çekilip işlenebileceği ile ilgili çok güzel bir şov gerçekleştirdi. Çünkü yeni işlem birimi diyelim, yeni platform gerçek zamanlı olarak HDR resim işlemeye destek veriyor. İster HDR fotoğraf çekin, İster HDR etkili videolar kaydedin ki yeni Xperia Z'ye baktığımızda Sony'nin bunu direkt sensör üstünde hallettiğini, çünkü Snapdragon S4 platformunun böyle bir desteğinin bulunmadığını görüyoruz. Nvidia özellikle resim işleme konusunda tüm platformun gücünden yararlanabilsin diye biz özel tasarımlarda özel bir platform gelişiminde bulunduk diyor. Diğer firmalardan çok daha farklıyız diyor bu tarafta. Zaten özel şablonlarla, özel tablolarla bunu da açıkladılar. Evet. Biz resim çekildiği anda bütün platformun tüm hızıyla kullanılabilmesini istiyorduk. Bu yönde geliştirmeler yaptık. Diyor ki yeni platformun aslında hızlı bir şekilde çalışabilmesinin önündeki hani bu ümitlerden ya da böyle tahminlerden bir tanesi de çift kanal belleğe destek veriyor olması evet. artık. Çünkü Tegra 3'te aslında asıl fren yapan konulardan bir tanesinin hep tek kanal bellek doğru. olduğu konuşuluyordu.
Evet, tek kanal konusunda Nvidia'nın üstüne üstlük açıklamaları çok ilginçti. Hep şunu söylediler. Mobil cihazlarda çift kanal bellek kontrolcüsüne ihtiyaç duyacak, neden oluşturabilecek yüksek veri kullanımı yok. Üstüne üstlük böyle bir durum olmadığı için çift kanal sadece güç tüketiminde handikap yaratacak, dezavantaj doğurabilecek bir unsura sahip diyorlardı. Ancak Tegra 3 için gördük ki çift kanal bellek kontrolcüsüne sahip olup daha yüksek performans sunup üstüne üstlük daha az güç tüketen platformlar çıktığına tanık olduk. Yani Nvidia iddiası o noktada biraz havada kaldı evet. diyebiliriz. Tegra 4'te bunu düzeltmişler artık. Çift kanal bellek kontrolcüsü var burada. Hani fotoğraf HDR'den bahsettin ya, şimdi bununla Yongada sistem formundaki bu ARM işlemcilerde aslında bu fotoğraf işlemlerini çekirdekler yapmıyor. Bildiğimiz o geleneksel işlem çekirdekleri yapmıyor. Bunların hepsi için ayrı motorlar var.
Evet.
Nvidia diyor ki Tegra 4'te biz fotoğraf motorunu çok ciddi şekilde yeniledik. Hatta baştan tasarladık ve HDR desteği kazandırdık. HDR'yi de hani fotoğrafçılıkla ilgilenen herhalde 3 aşağı 5 yukarı herkes biliyordur. Bu High Dynamic Range dediğimiz birden fazla fotoğraf çekilerek aslında ikisinin iyi noktalarını bir araya getirip daha güzel görüntünün çıktığı bir teknoloji olarak da anlatılabilir.
Evet, şu an aslında iPhone veya benzeri cep telefonlara baktığımızda HDR modu var. HDR'in çalışabilmesi için telefonlar ne yapıyor? Bir düşük pozlamada bir de yüksek pozlamada iki tane fotoğraf çekiyorlar. Bu fotoğrafları işleyerek aslında ışın her ortamda düzgün bir şekilde yayıldığı, yüksek pozlamayla düşük pozlamada aslında fazla ışık alan veya düşük ışık alan yerlerin bu iki fotoğraf üstünde işlenerek stabilize edildiği bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Genelde siz bir pencerenin önündeyseniz ve sizin fotoğrafınız normal bir şekilde çekilirse ya pencere çok parlak çıkacak, dışarısı görünmeyecek ya da dışarısı görünecek, siz görünmeyeceksiniz. Zaten Nvidia'da bunun üstüne bir demo gerçekleştirdi. Fakat HDR etkili bir fotoğraf çekerseniz hem dışarısı hem de siz net bir şekilde görünebilirsiniz. Fakat şu anki cep telefonları bunu geleneksel bir şekilde yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? İlk önce bir fotoğrafı çekiyor, kaydediyor. Sonra bir saniye sonra bir tane daha fotoğraf çekiyor, belki de iki saniye sonra tekrar kaydediyor. Daha sonrasında bunları işlemciye gönderiyor. İşlemcide HDR efektinin oluşmasını bekliyorsunuz. En iyi yolla 2 saniyede ya da 2,5 saniyede bu işlem tamamlanıyor. Fakat Nvidia burada bunu 1 saniyenin de aşağısına
neredeyse
düşürerek
gerçek zamanlı.
Evet, neredeyse gerçek zamanlı olarak yapılmasını sağlıyor. Şimdi dedik ya, aslında sadece işlemciye de gerek yok. Görüyoruz ki gelecekteki cep telefonları işlemci bunu yapamazsa dahi yapabilecekler. Çünkü sensöre de artık bu efekt eklenmiş durumda. Zaten 2013'e baktığımızda erdi. Tamam, çok çekirdekli telefonlar yaygınlaşacak fakat asıl Full HD ekranlar evet. ve HDR etkili video ve resim çekebilme konusu daha ön planda tutulacak gibi görünüyor. Şimdi burada Full HD dedik. Tegra 3'e baktığımızda gerçekten de video hızlandırma konusunda çok çok iyi bir motora sahipti. 100 megabit per second ile kodlanmış MKV videoları dahi canavar gibi akıcı bir şekilde oynatabiliyordu. Tegra 4'e gelindiğinde ise Nvidia artık 4K'yı konuşmaya başladı.
Zaten artık 4K'yı konuşalım çünkü hani daha önce bahsettik, GoPro gibi ufak kompakt kameralar bile 4K video çeker hale geldi. Üstüne üstlük tabii 4K televizyonların da tüketici elektronik fuarındaki yaptığı sansasyonu gördük. Hani Sony'nin yaptığı açıklamalarına bakılırsa 2 sene içerisinde 4K orta segmente kadar inebilecek bir teknoloji haline gelecek televizyonlarda. Dolayısıyla bu önem taşıyor 4K hızlandırma. Nvidia de diyor ki biz 4K'yı sonsuzca hızlandırabiliyoruz. Üstüne üstlük Full HD çözünürlük dediğimiz 1080p'de de 120 Hz'in üzerine çıkarak hani 3D stereoskopik görüntü anlamında da çok daha fazlasını sunuyoruz diyor. Bununla birlikte aslında benim burada altını çizmek istediğim daha da önemli nokta var. Tegra 3'ten farklı olarak Tegra 4 USB 3 desteği de getiriyor.
Evet, bu önemli bir konu.
Bu neden önemli? Çünkü hani bakıyoruz Windows 8 ile birlikte Windows RT'ye çıktı. Yani Microsoft'un ARM tabanlı ilk Windows işletim sistemi. Microsoft bir daha Surface adını verdi. Kendi tabletini duyurdu. Bu tabletlerin hiçbirisinde şu anda USB 3.0 desteği yok. Ancak Tegra 4 ile birlikte ki Tegra 4'ün Surface'ın ikinci jenerasyonunda kullanılacağı da konuşuluyor. USB 3 desteğine sahip olmaya başladı ki bunu Qualcomm'un birazdan işlemcilerine değineceğiz. Onlarda da USB 3.0 desteğe geldi. Yani artık ARM tabanlı sistemlerde de USB 3'ü kullanılır hale geleceğiz ki bu ne demek? Uyumlu bir cihazınız varsa USB 2.0'a kıyaslandığında kağıt üzerinde 10 kat, pratikte belki 6-7 kat daha fazla hız artışı elde ederek daha hızlı veri transferi yapabileceğiz.
Evet, Tegra 4'te gelen yenilikler bunlardı. Fakat eminim ki birçoğunuzun aklında Shield'i konuşun, Shield'i konuşun, Shield'e gelin kısmı var. Evet, şimdi Shield'i konuşmaya başlayabiliriz. Çünkü Shield şöyle özel bir cihaz. Tegra 4'ün ilk defa etkin bir şekilde kullanıldığı ve CS'e katılanların direkt performansı deneme fırsatı buldukları bir platform oldu.
Bir konsol oldu.
Evet, konsol oldu.
Ben aslında Shield'ı ilk duyduğumda üzüldüğüm nokta Ouya oldu. Ouya da hani Kickstarter'da başlayan Nvidia Tegra 3 tabanlı bir oyun konsol projesiydi. Hani $99 satılacağı söyleniyor. Yani PSO fiyattan çıkar mı? Umarısı çıkar. Ve 8 milyon dolarlık bir katkı yardımı toplanarak geliştirilmiş. Belki de Kickstarter'ın en büyük projesi oldu. Ancak Nvidia dedi ki biz ikinci çeyrekte Shield'ı çıkaracağız. Tegra 4 tabanlı oyun konsolu. Bundan sonra birisi gider Uya 3'e Uya almak ister mi? Çok emin değilim ama.
Gerçi burada senin dediğin güzel bir şey vardı. Uya'nın tanıtım videolarını izlediyseniz eğer içinde ufacık bir kart var. Bu kartı söküp Tegra 4'lü bir kart taktıklarında Uya aslında platform olarak devam edebilecek.
Tabii Nvidia'nın yaptığı Tegra 4 anakartı karbon ayak izi olarak Tegra ölçüde uyumlu bir yapıda çıkar. Aynı boyutta olursa muhtemelen Uya'nın içerisinde o modülü de tabii ayrı satarlarsa orada ticari bir hamleyle belki satmayabilirler evet. Bilemiyoruz ama Uya'yı belki upgrade edebileceğiz. Ancak şu anda Uya artık bir jenerasyon eski bir konsol olarak gösterilebilir. Fakat hani diyoruz ya Uya, Muya vesaire ama hepsi aslında Nvidia'ya yarıyor.
Evet.
Çünkü Uya'nın içerisinde Tegra platformu var ve Uya'ya oyun geliştiren adamlar aslında Nvidia'ya oyun geliştirmiş olacaklar. Yani buradan kısaca Uya'yı kötü bir şekilde andıktan sonra, yani şanslı bir şekilde andıktan sonra.
Evet, Shield'a geçebiliriz yavaş.
Shield hani tasarım anlamında 5 inç ekranı olan ve Xbox'a benzer kontrolcüye sahip bir oyun konsolu. Nvidia bunu kendisi piyasaya sürecek. Hatta henüz doğrulanmadan ancak yapılan açıklamalar Nvidia muhtemelen kendisi satacak cihazı. Yani aynı bir Sony gibi ya da Microsoft gibi herhangi bir üçüncü parti firma olmadan kendim konsol satmaya başlayacağım diyor. Tegra 4 tabanlı bir cihaz bu ve 5 inç Full HD değil. Hani Full HD dedik ama
evet,
bu cihaz
HD ekranına sahip.
HD ekran, 720p ekranına sahip bir konsol.
Aynı zamanda da tabii Xbox 360'ın kontrolcüsünü andıran bir kontrol düzenine sahip. Yani kontrolcüyle entegre olarak geliyor ekran. Tabii şimdi burada Shield'ı diğer oyun konsollarından ayıran şey ne tipi ne de sahip olduğu Tegra 4. Çünkü ek fonksiyonlarla Nvidia burada çok daha farklı şeyler ortaya koymuş ki bunlardan bir tanesi Stream Gaming. Genel olarak baktığımızda bugün Nintendo'nun Wii U'suyla beraber de oyunu stream etme, elinizdeki bir cihaza göndererek aslında televizyon bağımsız odanızın istediğiniz yerinde oynamanızı sağlama yeni trend gibi görünüyor ki Nvidia'da bu trende uymuş durumda. Eğer makinenizde, bilgisayarınızda GTX 600 serisi bir GPU varsa uyumlu programı kurduktan sonra elinizdeki Shield'ı evinizin neresine götürürseniz götürün PC'yi kontrol edip içindeki oyunları oynamaya başlayabileceksiniz. Hani Android oyunlarını burada bir kenara bırakıyoruz. Shield'la içerideki PC'yi kontrol ederek oyunda oynayabiliyorsunuz ki videolara baktığımızda gecikme yoktu. Biz çok şaşırdık açıkçası.
Aslında bakılırsanız bu Tegra 3'ün de yapabildiği bir yetenekti. Ben geçen sene, aynı fuarın geçen sene katıldığımda Asus'un Tegra 3 tabanlı tableti üzerinde Skyrim oynuyorlardı örneğin. Yine bir stream yöntemiyle. Ancak Nvidia ilginçti bunu daha çok Tegra 4'e saklamış gibi. Çünkü bu sefer çok üzerine durdular.
Aslında
bunu.
Yazılımsal bir konu.
Yazılımsal bir konu. Nvidia diyor ki GTX 600 serisi bir ekran kartınız olacak. GeForce Experience adına verdikleri bir yazılımları var. Onu kuracaksınız. Ve elinizde stream varsa Wi-Fi üzerinden haberleşebilirsiniz diyor. Oyun oynayabilirsiniz diyor. Burada Project Shield oyun konsolu tamamıyla bir kontrol mekanizması olarak kalıyor. Ve oyun aslında bilgisayarda işleniyor. Evet. Görüntü ekran kartınız işliyor. Ancak burada bence Nvidia'nın yaptığı en güzel optimizasyon o arada bir gecikme süresi
olmaması.
Neredeyse gerçek zamanlı olarak hani sen çok iyi biliyorsun bu tür teknolojilerde genelde şeydir. Örneğin Intel'in Vaida teknolojisine bakıyoruz. Masaüstünün televizyona kablosuz aktardığınızda fare imleci için belki bir saniye bekleyebiliyorsunuz. Yani böyle zaman zaman sıkıntılar olabiliyor.
Bu da oyuncular için zaten çok önemli şey.
Çok önemli bir süre çünkü gerçek zamanlı bir oyun oynuyorsunuz. Bir multiplayer oyunda rakibinizle mücadele ederken böyle bir sıkıntı yaşamak oyunu kaybetmeniz anlamına kadar sizi sıkıntıya sokabilir belki. Ancak Nvidia burada dersini iyi çalışmış. Hani yayınladıkları videolardan da gördüğümüz üzere örneğin Need for Speed Most Wanted'da adam oturduğu yerden bacaklarını uzatmış Nvidia çalışanı. Gerçek zamanda oyun oynayabiliyor.
Gerçek zamanda oynayabiliyor ve zaten aslında Nvidia'nın deneyimine baktığımızda bundan önce Cloud Gaming denen hani bulut tabanlı oyun sunumunda oldukça fazla çalıştırdım. Orada fazla partilerin olduğunu görüyoruz. Orada edindiği deneyimi aslında bugün masaüstümüze, PC'lerimize getiriyor. Ne kadar kullanılır, ne kadar kullanılmaz. Burada şunun altını çizelim. Shield Nvidia satacak dedik. Fakat Nvidia bunu özellikle belirtiyor. Shield sadece bir prototip, bir gösterge diyor neler yapılabileceği konusunda. Biz diğer üreticilerin de benzer neler yapabileceğimiz konusunda hani bir bilgi sahibi olmaları için Shield ürettik diyor. Çok büyük satış rakamlarına, milyonlarca satmasına falan da zaten böyle ihtiyaçları yok. Bu tip bir beklentileri diyor.
Aslında bir nevi burada Google'un hani Nexus hamlesine de benzetebiliriz. Evet. Burada dediğin de doğru. Muhtemelen pek çok firma Tegra 4 tabanlı benzer oyun konsolu ya da benzeri cihaz çıkartabilir. Zaten Kickstarter'a baktığımızda da bir sürü proje var oyun konsolu yapacağım diye. USB Steam'den tut. İşte Uya'ya kadar bir sürü konsolu var. Yani bu anlamda Project Shield önem taşıyor. Nvidia'yı bitirmeden bir de Nvidia ile ilgili önemli başka bir detay var. Onu da söyleyelim. Nvidia artık aynı Qualcomm gibi kendi baseband iletişim yongalarını satar hale geldi.
Evet, bu da önemli bir konu.
İsteyen bir üretici Tegra 4'ün içerisinde Nvidia'nın geliştirdiği. Aslında Nvidia değil. Nvidia'nın satın aldığı Ikera diye bir firma vardı. Onların geliştirdiği yeni 500 serisi baseband işlemcisini koyabilecek. Bu işlemci saniyede 1.2 trilyondan daha fazla işlem yapabilen Nvidia'ya göre kendi alanında en gelişmiş 3G, 4G, LTE desteği sunan platform.
Zaten Nvidia'ya göre her şey kendi alanında en gelişmiş. GeForce da öyle, Tegra 4 de öyle.
Ama şunu söylemekte fayda var. İşte tüketici elektronik fuarını yakından takip ettik. Bir sürü firma demo yaptı, tanıtım yaptı, açılış konuşması, konferans yaptı. Yani yine en havalısı adamlar pazarlamaya
evet,
gidiyor. Nvidia'nınkiydi. Qualcomm'da ilk defa sessizliğini bozdu. Böyle konserli monserli, ünlü şarkıcıları falan çıkardılar ama Nvidia'nın tepe öncüsü Jensen'in işte o bildiğin spor montuyla çıkıp konuşması hakikaten herkesin ilgisini çekiyor. Acaba bu sefer ne var diye. akıllara soru işaretleri uyandırıyor.
Evet, Nvidia CES'in gerçekten iz bırakan firmalarından bir tanesiydi. Tabii ki bir diğer firma da var ki Nvidia dendiğinde ilk akla gelenlerden bir tanesi AMD. Şimdi evet. AMD dediğimizde genelde mobil platformlarda başarısızlık akla geliyordu. Fakat A10 serisiyle beraber firma oldukça iyi toparladı diyebiliriz ve satış rakamlarında zaten firmanın bu alanda başarılı bir iş ortaya koyduğunu gösteriyor. Fusion gerçekten çok başarılı bir platformdu ve halen de başarısı konuşulmaya devam ediyor. Şimdi genel olarak iki tane platform var. Bir tanesi Kabini, bir tanesi Timesh. Bunlarla beraber hem tablette hem de ultra ince dizüstü bilgisayarlarda ya da ultra ince platformlarda AMD'nin tekrar sesini yükselteceği öngörülüyor. Açıkçası biz de tanıtım videolarına baktığımızda özellikle bir tablette 4 Showdown gibi bir oyunun Full HD olarak oynanabilmesi gerçekten Timesh'in çok iddialı bir platform olduğunu gösteriyor.
4 Showdown dedin, hemen aslında ilk detayı açıklayarak başlayalım. AMD diyor ki biz Android'e destek vermeyeceğiz. Yani biz tamamıyla Windows tabanlı, bugün bir teknoloji tutkunun isteyebileceği tüm fonksiyonları barındıran Full PC dediğimiz tam anlamıyla bir bilgisayar deneyimini taşınabilir tabletlerde sunmak istiyoruz diyorlar. Orta uzun vadede ne olur bilmiyoruz ama yakın gelecek için AMD, AMD Android'e destek vermeyeceğim dedim. Bu bence tabii hatalı bir karar ama bunun arka planı tartışılabilir. Çok uzun süreler bunu konuşabiliriz belki. Burada teknolojik anlamda bir darboğaza girmiş durumda AMD. Çünkü evet, hani ARM tabanlı bir platforma rakip olabilecek güç tüketim seviyesinde işlemci yapamıyor. Şu an Intel de yapabilmiş değil. Çok ciddi ARGE yapıyorlar ama hani ortaya bir şey çıkmış değil. Burada AMD'nin stratejisi belki başarı da getirebilir. Hani çok yoğun rekabetin yaşandığı ARM yerine belki Windows ortamında daha fazla alan görmüş olabilirler.
Şimdi aslında AMD'nin güzel bir konuya değindin. Timesh ve Kabini'ye baktığımızda AMD şu iddiada bulunuyor. Bu platformlar diyor ilk defa sistem ona çip olarak tabir edilen, yani çip içinde sistem, Yonga'da sistem olarak tabir edilen 4 çekirdekli x86 tabanlı platform diyor bunlara. ARM tarafına baktığımızda artık 8 çekirdekli platformlar konuşuluyor. Fakat x86 tarafında AMD ilk biziz diyor bu tarafta.
Buradaki farkı da açıklayalım. Şimdi Yonga'da sistem formunda işlemciler aslında Intel'de de var. Ancak AMD ilk defa bu Temash serisiyle birlikte özellikle. Şu anki tüm Fusion işlemciler için geçerli olan FCH adını verdiğimiz Fusion Platform Hub adında bir kontrol yongası var. Biz buna chipset diyebiliriz, eski jenerasyonu takip ettiği, yani birkaç yıl öncesinde anakartlarını gördüğümüz yonga itibariyle. AMD artık bunu da işlemci içerisine almış durumda. Yani işlemci aynı ARM tarafında olduğu gibi işlemci çekirdeği, grafik birimi ve bellek kontrolcüsünün yanında I.O. dediğimiz giriş çıkış birimlerini kontrol eden üniteyi de içerisinde barındırıyor. Bu anlamda hakikaten AMD gerçek anlamda ilk x86 Yonga'da sistem platformunu Temash'la birlikte sunacak.
Tabii yani Yonga'da sistem ne işe yarıyor bu arada, onu da hemen en başta belirtelim. Güç tasarrufu. Eğer Yonga'da sistemle siz ne kadar çok işi bir arada sunarsanız o kadar fazla güç tasarrufu yapma imkanınız oluyor. Hı. Tabii ki bu her zaman geçerli değil fakat işin özünde bu var.
Aynı yani, zamanda hani karbon ayak izini düşürdüğünüz için çok daha küçük anakartlar hızlayarak çok daha ince ve hafif bilgisayarlar sağlanması olanak tanıyor bir teknoloji. Detaylara geri dönecek olursak eğer Temash dediğimiz aslında şu anki Honda işlemcilerinin yerini alacak. Bobcat mimarisinin yeni versiyona sahip işlemci olarak gösterilebilir. AMD'nin en düşük güç tüketimli işlemcileri olacak. Burada Jaguar mimarisine geçiyor AMD Bobcat'ten. Yapılan öngörüler şu an bir de muhtemelen performansı %15-20 civarında arttıracak gibi görünüyor. Güç tüketimini düşürürken. Burada da IPC dediğimiz bu Instruction Per Clock dediğimiz döngü başına vuruş performansını geliştirmişler. Bununla birlikte 64 bitten 128 bite kayar nokta ünitesinde güncellemesi yapmışlar. İşte çekirdek ve L2 bellek arasındaki performans artışına yönelik bir takım optimizasyonlar var. Yeni bir grafik birimi var. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde çekirdek bazında %15-20, grafik bazında ise çok daha yüksek performans artışları sunacak AMD. Bu işlemciler 28 nanometre olacak. TSMC firması tarafından üretilen işlemciler. Bakıldığında güç tüketimini AMD'de aşağı düşürüyor ama ARM tarafıyla tabii rekabet edebilecek bir düzeyde düşük güç tüketim seviyesinden bahsedemeyiz. Ancak Windows tabanlı tablet bilgisayarlar için AMD ilk defa gerçek anlamda Intel'e rakip çözümler sunabilecek diyebiliriz.
Bir de aslında CES'te AMD için enteresan taraf şuydu. Vizio denen bir firma var. Sen bunu çok yakından takip ediyorsun. Aslında televizyonlarıyla Amerika'da bir çığır açtılar ya da bir pazar payında patlama yaşatan firma olarak da gösteriliyor. Aslında bunlar ne Samsung ne de LG gibi çok büyük bütçelere sahip, arkalarında çok büyük şirketler ya da sermaye olan firmalar değildi. Fakat özgün tasarımlarıyla fark yaratmayı başardılar Amerika'da ve iyi satış rakamlarına ulaştılar.
Aslında ben bu firmaya geçtiğimiz günlerde Vestel'e sormuştum bir röportajda. Şimdi Vizio dediğimiz firma Amerikalı bir firma. Hani dünyada hangi ülkeye giderseniz gidin televizyon pazarına baktığınızda birinciler belli. Çok büyük bir ihtimalle Samsung, LG ya da Sony olacaktır. Japonya pazarı ayrı bir dinamik. Orada belki Sharp Mark daha güçlü olabilir ama genelde Korelilerin bir hakimiyeti var. Amerika'ya gittiğinizde ise satın alma gücünün en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesinde Amerika'nın kendi markasının lider olduğunu görüyorsunuz. Vizio firmasının. Bu firma 200-300 kişilik bir firma. Tasarım yapıyorlar ve mantıkları şu: olabildiğince çok fazla ürünü olabildiğince fazla mağazaya yayabilmek. Hani bir metro alışveriş merkezine girdiğinizde büyük alanda her ürünü bulursunuz ya. Bunlar da diyorlar ki biz büyük mağazalarda binlerce ürünü dizelim, alan alsın almayan başka markaya da bakabilir mantığındalar. Bilgisayar tarafına da girdiler. Akıllı telefon piyasasına da girdiler.
Evet, zaten AMD için olayı enteresan yapan bu. Çünkü yeni bilgisayarlarına ve thin cihazlarına baktığımızda, yani ince dizüstü bilgisayarları veya all-in-one PC'lerine baktığımızda AMD'nin yeni platformlarını kullanmaya başladıklarını görüyoruz.
Tabii bu noktada hani tasarımlarına baktığımızda bilgisayarların normal dizüstü bilgisayar tarafında hakikaten özel tasarımları var. Tablet tarafında ise aslında alıştığımız geleneksel tablet formuna sahip video tabletler görüyoruz. Burada AMD tabanlı tabletin öne çıkan unsuru bence yüksek çözünürlüklü ekran sahibi olması. Aynı Samsung'un Google için ürettiği Nexus 10 tablette olduğu gibi 2536'ya 1600 ya da yanlış şu an tam rakamları hatırlamıyorum, yanlış söylemeyeyim. Yüksek çözünürlüklü bir ekran var ve bu ekranı da AMD'nin yeni nesil Temash platformuyla destekliyorlar ki burada asıl rol yeni grafik birimine düşüyor. Grafik birimi de AMD'nin Graphics Core Next adını verdiğim Radeon HD 7000 ve 8000 serisine izler taşıyan yeni bir mimari. DirectX 11 desteği var. Bu noktada 4.3 olsun ya da başka oyunlar olsun pek çoğunu belli çözünürlük ve üstü seviyelerde kalite ayarları açık bir şekilde, akıcı bir şekilde oynatabiliyoruz. Yani bunu baktığımız zaman şu an 4.3 Showdown'ı bu seviyede oynatabilecek başka bir tablet işlemcisi yok aslında.
Evet, Full HD olarak şu anda görülebileceği gibi tamam ultra süper akıcı olmasa da akıcı olarak oynanıyor ki 720p'de zaten uçacaktır oyun diye tahmin edebiliyoruz.
Bu noktada hani Intel'de belki Haswell jenerasyonuyla birlikte bir takım yeni grafik birimleri sunarak performans yarışına dahil olabilir ama şu anda AMD tarafının Temash platformu piyasaya eğer erken girerse kendi alanında Windows üzerinde pek çok oyunu orta seviye ya da biraz daha üst ayarlarda oynatabilecek ilk tablet işlemcisi olmaya adar.
Yani AMD açısından da aslında tablet piyasasına baktığımızda bir umut var şu anda. Fakat Intel'e de girmek lazım. Çünkü Intel tanıttığı telefonuyla bazı benchmark skorlarında çok değişik şeyler ortaya koydu. Evet. Ve aynı zamanda ilk defa da gerçekten hani Android'i düzgün bir şekilde çalışabilen bir telefonda gösterimini yaptı diyebiliriz.
Evet, Intel tarafında iki tane aslında konuşacağımız unsur var. Bunlardan bir tanesi Lexington platformu. Bu platform aslında gelişmekte olan ülkeler, yani Hindistan, Çin ve benzeri ülkeleri hedef alan bir platform. Bu platform içerisinde Atom Z2460 işlemcisi var, 2420 işlemcisi var. Bu işlemciler hani tek çekirdekli, 1.2 GHz seviyesinde çalışan, üzerinde PowerVR CGX 540 grafik biriminin olduğu işlemciler. Yani aslında hani performans anlamında orta seviyeye yakın işlemciler olarak gösterilebilir. Burada aynı zamanda Intel kendi geliştirdiği bir baseband işlemcisini kullanıyor. Burada da yine Nvidia gibi Intel'de kendisi geliştirmedi, zamanla satın aldığı firma üzerine elde ettiği teknolojileri kullanmakta. Intel için daha önemli olan platform ise Bytrail adını taşıyan yeni Atom platformu olacak. Bu senenin sonuna bekleniyordu. Ancak yapılan açıklamalara göre 2014'de kaldı. Bunu aslında biz 22 nanometre Atom işlemci adresi olarak düşünebiliriz. Burada en büyük gelişimler birincisi 4 çekirdekli Atom versiyonları olacak düşük güç tüketiminde. İkincisi ise HD4000 grafik biriminin artık tabletlere ve akıllı telefonlara geleceğini göreceğiz. Düşük güç tüketimine uyarlanmış versiyonlarıyla birlikte. Ama tabii bu 2014'te gerçekleşecek. Yani 2013 için Intel'in çok agresif, radikal olacağını söylemek zor mevcut platformlarla. Her ne kadar örneğin Lenovo'nun piyasaya sunmaya hazırlandığı 5.5 inç büyüklüğünde Full HD ekranlı bir Intel telefon olsa bile ki bu telefon aslında Antutu gibi testlerde 30 bin puan civarında skorları imza atarak
çeşitli
ama burada tabii hani yazılımın destek vermemesinden ötürü ortaya çıkmış bir takım sapıtmış skorlar da olabilir. Ya da hani test skoru yüksek olabilir ama pratik anlamda ne kadar iyi bir akıcı deneyim sunar o ayrı bir tartışma konusu olarak değerlendirilebilir. Fakat Intel için bence 2014'ü beklemek lazım. 22 nanometre gerçek anlamda enerji tasarrufu sağlayacaktır. HD4000 grafik birimi bugün dizüstü bilgisayarlarda belki yeterli değil ancak tabletlerde hayli hayli pek çok
fazlasıyla yeterli olacak.
Ve Intel şunu söylüyor, Bytrail platformunda tablet versiyonunun 3 watt çekeceğini söylüyor ki hani quad core'un 4 çekirdekli olması ve HD4000 ile birlikte 3 watt olması önemli bir gelişim.
Qualcomm'dan biliyorsun Intel tarafı için bir açıklama gelmiş. Dediler ki Intel gibi ağır hareket eden arkanlı firmaların mobil platformda başarılı olmaları çok zor. Biz Intel'in yakın bir gelecekte çok başarılı bir platformu ortaya koyamayacağını düşünüyoruz demişlerdi. Sen ne düşünüyorsun? Gerçekten durum onu gösteriyor. 2014'e kadar sonuçta bekleyeceğiz. Tamam, CES'te tanıttılar bir şeyler. Fakat 2014'e kadar tabii ki Qualcomm, Samsung gibi firmalarda boş durmayacaklardır.
Intel'le ilgili bu hep konuşuluyor ve Intel'e bir gün yine Intel'in başkan yardımcılarından Moody Allen'a bu soruyu sorduklarında şöyle cevap veriyor. Biz zamanında sunucu işlemcilerine girdiğimiz zaman da orada riskin hakimiyeti var. Sizden bir cacık olmaz dedik demişlerdi. Ancak bugün Xeon işlemci halinde biz tüm pazarı domine ediyoruz diye bir açıklama vardı. Hani mobil işlemciler
çok değişik örnek vermiş orada.
Mobil işlemciler için de bekleyin. ARM'ın bize saygı duyması lazım. Saygı duymuyorlarsa eğer.
Saygı duydurtuyoruz.
Biz ona duydururuz tarzında bir açıklaması vardı aslında.
Gerçi aklıma şu geldi. AMD biliyorsunuz ilk bu 6064'ler çıktığında sürekli çağırıyordu. Intel gelsin kapışalım.
Ringe çıkalım diye
bir dergide ilan veriyorlardı. Evet, ringe çıkalım işlemcileri koyalım kapıştıralım falan diyorlardı. Ne zamanki Core diyor çıktı.
Ondan sonra AMD'de zaten.
Zaten AMD diye bir şey de kalmadı ondan sonra zaten. Ne yazık ki.
Hani bu noktada Intel çok çaba sarf ediyor. Hatta Intel bu sene birkaç ay içerisinde tepe yöneticisini değiştirecek. Şu anki tepe yöneticisiyle yollarını ayıracaklar. Emekli olacak mevcut yönetici Paul Otellini. Muhtemelen de yeni isim olarak Intel'de aslında gelenek hep şeydir. Şirket içerisinden birini şirketin başına geçirmekten yanadır. Ancak son günlerde şeyi de konuşuyorlar. Acaba mobil teknolojilerde sektöre damgasını vurmuş dışarıdan bir ismi şirketin başına getirsek mi diye bir tartışma da var. Ya gelecek mobilde. Mobil teknolojiler sürekli gelişiyor. Intel'in de bundan uzak kalması beklenemez. Üretim gücü açısından dünyanın en büyük şirketi teknoloji tarafında. Çok sayıda yetenekli mühendis de var. Yapmaması için neden yok. Ama bu alana hakikaten çok iyi fokus olması gerekiyor. Şu anda Intel'de belki o karmaşa var. Acaba masaüstü ve dizüstü bilgisayardan uzaklaşır mıyız oraya fokus olursak eğer odaklanırsak? Ya da ikisini birlikte dengede götürebilir miyiz tarzındaydı?
Gerçi çok da uzaklaşmana gerek yok. Şu anki platformu şöyle boş verseler, hani bıraksalar artık biz burada bırakıyoruz bunu deseler uzun süre herhalde yanlarına kimse erişemeyecek zaten.
Ya muhtemelen dediğin öyle ama işte bir takım pazar dengelerini illaki kontrol ediyorlardır. İkisini de piyasayı test ediyorlar. En son Motorola'nın Razr modelini biz Ender'le birlikte test etme şansı yakalamıştık. Kağıt üzerinde değerleri de fena değildi. Ancak Intel için muhtemelen 2014 ve sonrası olarak değerlendirme yapabiliriz geleceğe dönük.
Şimdi Intel dedik, AMD dedik, Nvidia dedik. Tabii ki bir diğer büyük oyuncu da var ki mobil pazarda Samsung.
Samsung evet.
Hatta hepsinden daha büyük bir oyuncu. Samsung da boş durmadı ve yine katlanabilir ekranlarından tutun da yeni Cortex-A15 tabanlı 8 çekirdekli işlemcilerine kadar orada güzel bir şov yaptı. Burada biraz aslında bizim buradaki amacımız daha çok işlemciler üzerine konuşmak ama katlanabilir ekranlara değinmek lazım. Hı hı. Samsung gerçekten çok etkili bir gösteri yaptı ve çalışır durumda katlanabilir ekran teknolojisini kullanan cihazları da gösterdi şovda. Yani ben açıkçası bunları gösterebileceklerini beklemiyordum.
Ya özellikle Samsung'la ilgili flexible dediğimiz bu esnek ekranları herhalde bir 3-5 yıldır konuşuyoruz. Samsung yapacak edecek derken tüketici elektronik fuarında bu sene tanıttılar. Yuma adını verdikleri bir telefonu gösterdiler hatta. Kıvrılma ekrana sahip bir telefon. Ha, teknolojiye baktığımız zaman Samsung zaten panel üretiminde herhalde dünyanın en teknolojik yatırım fazla firmalarından bir tanesidir. LG, Samsung diyoruz. İşte Japonya'da bir Sharp var. Bir de birkaç tane Çinli sayabiliriz herhalde. OLED ekran üstelik bir de bunlar. Yani katlanabilir OLED ekranı, esnek OLED ekrandan tutalım da işte telefonlar uyarlanmış ama OLED ekrana kadar pek çok farklı versiyonu var. Katlanabilir olmasının yanında Samsung diyor ki aynı zamanda çok fazla enerji tüketimi tasarrufu sağlayan teknolojiler de var. Hani telefonlarda görmek lazım, denemek lazım açıkçası. Kağıt üzerinde çok vaatkar, şık da görünüyorlar. Değişik de bir teknoloji. Ama hani pratik hayata geçer mi geçmez mi? Çünkü bazı teknolojiler biliyorsun sadece fuar alanında gösterime dönük şov amaçlı teknolojiler olarak kalıyor.
Evet, doğru.
Bu da onlardan birisi olabilir mi? Bekleyip görmek lazım. Ama Samsung'la ilgili olarak şunu söyleyelim. Tüm bu esnek ekranlardan önce hani bir Full HD AMOLED ekranla karşımıza çıksınlar diyelim.
Evet, düzgün bir sonrasında şey ortaya koysunlar da Pentel olmayan ondan sonrasını düşünürüz. Şimdi işlemciye girelim. Big Little platformunu kullanan 8 çekirdekli bir platform tanıttılar. Evet. Burada 8 çekirdekli diyoruz fakat 8 çekirdekli birbirine aynı değil. Zaten özelliği bu. Bunu biraz açar mısın Erdi?
Şimdi ARM'ın Big Little adını verdi. Yeni bir platform var. Bu platform Heterogeneous Computing denen aslında heterojen bilgi işlem dünyasına yönelik bir yatırım olarak gösterilebilir. Aynı AMD'nin Fusion için çıkış noktası olarak yaptığı karmaşık bilgi işlem teknolojileri yatırımı gibi. Burada amaç şu, yüksek performanslı çekirdeğin yanına düşük performanslı bir çekirdek daha koyalım. Ortaya performans isteyenler için performans, enerji tasarrufu isteyenler için de enerji tasarrufu sağlayan bir platform yapmış olalım dedi ARM.
Aslında bu Nvidia'nın bu 4+1'inin 4+4'ü olarak düşünülebilir.
Evet.
Yani buradaki düşük güç tüketen kısım da 4 çekirdekli.
Tabii Samsung çok agresif yapmış. Yani 4+4 olarak. 4 tane Cortex A5 ve 4 tane Cortex A7 işlemci var burada. İşlemci çekirdeği var. Ancak bundan 4+1 şeklinde 4 tane Cortex A5 artı 1 tane Cortex A7 şeklinde de yapabiliriz. Burada önce Cortex A7'den bahsedelim. Yeni bir mimari. Şimdi Cortex A7 aslında Cortex A9'a performans anlamında rakip olan, hatta tam böyle detay vermek gerekirse Cortex A8, A9'a önceki Cortex A8, hani tam böyle akıllarda canlanması açısından şöyle örnek vereyim. Samsung'un Galaxy S'te kullandığı Hummingbird işlemcisi tek çekirdekli Cortex A8'dir. ARM diyor ki Cortex A7, Cortex A8'in yarısı kadar alanda %50 daha fazla performans veren ve %50 daha fazla enerji tasarruf avantajı sağlayan yepyeni bir platform, yepyeni bir işlemci çekirdeği. Cortex A9'a yakın performansından bahsediyoruz ve %50-160'a kadar performans avantajından bahsediyoruz ki burada hani Nvidia'nın yapmak istediğini ARM zaten çok daha iyi bir şekilde yapmış ve üretime hazır hale getirmiş. Samsung'un Exynos Octa işlemcisi de burada Octa'da hani Octa Core demek, Octa'da Latince 8 anlamına geliyor. Her Cortex A15 çekirdeği için bir de Cortex A7 işlemci çekirdeği mevcut burada. 4+4 yapıda bir platform bu. Hani 4+4'te +4 kısmı işletim sistemi tarafından görülür mü? Bundan emin değilim. Çünkü örneğin Tegra'da 4+1'in +1 çekirdeğinin işletim sistemi aslında kağıt üzerinde görmüyor. Yani kurduğunuz uygulamada onu göremeyebilirsiniz. Fakat çekirdek seviyesindeki optimizasyonlar gerektiği yerde o +1 çekirdeği devreye sokabiliyor. Samsung'un işlemcisi burada 1.8 GHz'de çalışıyor. Cortex A5 yüksek performans çekirdekler. Cortex A7'ler ise 1.2 GHz'de çalışıyor. Ve 28 nanometre üretim sürecine sahip bir işlemci
bu. GPU tarafında da bir özelleştirme var. Şimdi GPU tarafında bir Samsung dendiğinde hep alıştık biliyorsun. Mali serisinden devam edilmesini. Aynen. Burada bir de eşitliğe gittiler. SGX 5-4 serisinden. Bir işlemci, GPU kullanıyorlar ki bir SGX dendiğinde aslında hangi seri olursa olsun ilk aklımıza gelen firma biliyorsun Apple oluyor.
Apple oluyor.
iPhone serisindeki bütün işlemcilerde SGX serisinden bir GPU kullanıldı.
Evet, şimdi Samsung hep Mali 400 ile devam etti. Belki de şimdi Mali T658 kullanacak diye tahmin ediyorum ben de şahsen. Çünkü yaptıkları açıklama 8 çekirdekli yeni platformun 3-4 kat daha yüksek grafik performansı sunacağı yönündeydi. Sonrasında yapılan birkaç haber var. Henüz Samsung tarafından doğrulanmadı. Ancak haberlerin ortak noktası şu, diyorlar ki Imagination firmasının PowerVR SGX 544 MP3 modeli, yani 3 çekirdekli versiyonu kullanılacak şeklinde. Tabii bu üzücü bir durum. Neden dersen, Samsung'da zaten PowerVR 6 serisinin lisansları var. 1,5 sene önce lisansları oldular PowerVR 6 serisinde. Bu henüz çıkmadı, ancak grafik anlamında 3-4 kat daha yüksek grafik sunan yepyeni bir mimari. Samsung bunu kullanmıyor. Apple'ın en son jenerasyon A6X'te kullandığı 554 serisinde kullanmıyor. Hani bir jenerasyon önce 544. Bu 544 aynı zamanda Sony PlayStation Vita'da da var 4 çekirdekli versiyonuyla. Bunu 3 çekirdekli halde kullanıyorlar. Hani neden diye aklıma bir cevap bulamıyorum açıkçası. Niye
böyle
çünkü
şey Full HD'ye geçiliyor artık. Full HD platformda nasıl performans verecek tamamen şüpheli yani.
Hani mutlaka 720p'de akıcı bir grafik performans sunacaklar ama dediğim doğru. Full HD'de bir oyun, iyi bir oyun deneyimi sunması nasıl sunabilir ya da soru işareti. Çünkü hani Apple'ın New iPad dediğimiz iPad 3'teki en büyük tartışma konusu Retina ekranı destekleyemeyen grafik birimiydi. Evet. Zaten A6X ile beraber bunu çok ciddi şekilde güncellediler, geliştirdiler. Zaten Exynos Oak'ta bu sene çıkar mı çıkmaz mı ondan da emin değilim. Hani bazı haberler var Galaxy S4'te kullanılacak. Bu hayal olur. Böyle evet. Bir şey söz konusu.
Şimdi zaten birçok eminim izleyenimiz de onu düşünüyordur. Galaxy S4'teki işlemci bu mu acaba diye.
Bu değil. Ben şöyle söyleyeyim. Samsung hali hazırda Exynos 5450 diye 4 çekirdekli bir Exynos platformu daha var. %99 eminim ki bu işlemciyi Galaxy S4'te göreceğiz. Bu işlemciye muhtemelen yine Mali 600 serisinin yeni bir grafik birimi eşlik edebilir ama Samsung'un bu Exynos Octa modeli akıllı telefonlardan ziyade tabletlere hedef alan bir işlemci olarak gösterilebilir.
Tabii 8 çekirdekli bir modelle cep telefonu piyasasına girerlerse de her şeyi alt üst edecekleri aşikar. Çünkü kimse GPU'ya bakmayacaktır. 8 çekirdekli bir telefon duruyor orada. Şey olabilir, yüksek performans.
Galaxy Note 3 için, bu senenin ikinci yarısına çıkacak Note 3'ün 6.1 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacağız. Yani öyle devasa bir cihaza bu platformu sığdırabilirler.
Sığdırabilirler, doğru.
Olmaz ama Samsung'la ilgili ben şunu da not düşmek istiyorum aslında. Samsung işlemci tarafından çok ciddi yatırımlar yapıyor. Son dönemde AMD'den çok fazla sayıda mühendis satın transfer ettiler. Bu mühendislerle beraber Samsung ARM'ı aynı zamanda sunucu tarafına da getirmeyi hedefliyor. Yani Güney Koreli firmanın çok sinsi planları var. Ne yaparlar bilmiyorum ama hakikaten şeyler, çok agresifler. Bunun altını çizmek lazım.
Şimdi Korelilerden konuştuk. Biraz Çinlilere de bakmak lazım. Çünkü Huawei'de orada oldukça enteresan bir duyuru yaptı. Dedi ki biz de işlemci geliştireceğiz. Evet. Zaten işlemci geliştiriyorlardı gerçi ama 8 çekirdekli bir işlemcileri geliştireceklerinin haberini yaptılar ki Samsung'un aslında geliştirdiği işlemciyle aynı. Çünkü aslında Big Little platformunu kim isterse kullanıyor ve 8 çekirdekli işlemci hemen sahip olabiliyor aslında.
Tabii lisans bedeni ödediğin sürece zaten herkese vermek. İkimiz para birlikte porta yapacak. Evet. Zaten al müsterdi versiyonunu yaptı diyebilir. Orada bir sorun yok. Huawei tüketici elektronik fuarına birkaç açıdan aslında damgasını vuran firmalardan bir tanesi oldu. Bunlardan ilki Huawei'in başkan yardımcısı da çıktı Steve Jobs'tan sonra. İnovasyon sona erdi diye bir açıklama yaptı. O zaten başlı başına çok konuşulan bir tartışma konusu oldu. Bununla birlikte Ascend serisinin yeni telefonlarını tanıttılar. Burada hani hem Windows Phone tarafında hem Android tarafında yeni cihazlar var. 5,5 inç büyüklüğünde cihazdan tut 6,1 inçe kadar. Pek çok farklı cihaz var. Burada aslında yaptıkları doğru şeyi yavaş yavaş yapmaya başladılar. Aynı Apple örneğinde olduğu gibi akıllı telefonlar nasıl üretildiğine dair bir video da yayınladılar. İşte bizim üst seviye premium telefonlarımız 116 farklı aşamadan geçerek üretiliyor dediler ki zaten bugün herhangi bir telefon muhtemelen zaten 80-90 aşamadan geçiyordur.
Zaten Steve Jobs öyle inovasyon bitti diye ondan sonra direkt copy paste ile yola devam ediyorlar. Yani
evet, öyle bir ilginç durum söz konusu. Ama hani pek çok akıllı telefon üreticisinden farklı olarak adamların çok ciddi yatırımları var. Kendi işlemcilerini geliştirmeye başladılar. Bir süredir zaten üst seviye telefonlarında, buna IDEOS X5 dahil değil, onun altını çizelim. Ama üst seviye telefonlarda kendi geliştirdikleri High Silicon ortaklığındaki çözümleri kullanıyorlar. Big Little platformuna adapte olacaklarını söylediler. Burada 4+1 ya da 4+4 tasarımla ortaya koyabilirler. Yine Cortex-A15 tabanlı bir işlemci olacak. Burada aslında Huawei'nin ilginç tarafı grafik tarafında çok başka teknolojilere onlar yönelmiş durumdalar. Hani PowerVR, Mali ya da GeForce diyoruz. Bunlar High Silicon'u geliştirdi. İşte 64 çekirdekli böyle çekirdek parçacığından oluşan GPU'lar kullanabiliyorlar.
Nvidia'nın yolundan gidiyorlar bu tarafta.
Nvidia'nın yolundan gittiklerini söyleyebiliriz. Hani biz daha önce Huawei'nin 4 çekirdekli telefonunu yakın zamanda videosunu yayınlamıştık. Performans olarak aslında güzel
bir sürü zaten yani.
Telefonlardı. Huawei'nin amacı burada herhalde performans anlamı rekabetçi, fiyat anlamında muadillerinden biraz daha ucuz telefonlar satarak pazar payı kapmak olacaktır ama şu an için teknolojik anlamda doğru yatırımlar yaptıklarını, belki biraz daha hız kazanmaları gerektiğini söyleyebiliriz.
Gerçi pazar payı kaptıkları da aşikar. HTC'ye baktığımızda HTC veriyor. Huawei falan ZTE'ye oradan kapıyorlar hemen pazar payını.
HTC'de bugün aslında bir haber gördüm. O benim çok ilgimi çekti. Üst seviye akıllı telefon pazarına liderliği hedefliyoruz diye bir haber vardı bir yabancı sitede. Dedim acaba yeni modellerle ilgili detaylar var mı? Girdim. Haberin altında şu var. lokasyon olarak Myanmar diye bir ülke. Yani hani böyle bir durum söz konusu. Tabii ikisi tarafını çok ayrı bir programda konuşabiliriz. Çok iddialı telefonların hazırlandığını duyuyoruz,
evet,
biliyoruz.
Evet, özellikle Şubat ayında özel bir duyurdu yapabilirler.
Şu MG adında bir telefon var. Ekran teknolojisinden piline kadar çok başka bir teknolojiye çıkacağı söyleniyor ama şu an için hani HTC pazar payı kaybederken başka firmaların orayı doldurmaya başladığını görmekteyiz ki burada hani Huawei de yükselişte olan bir firma. Özellikle IDEOS X5'e Türkiye'ye damgasını vuran firmalardan
gerçi
birisi oldu.
Gerçi HTC için enteresan olan şey tamam son dönemde çıkarttığı cep telefonları böyle çok büyük satış rakamlarına ulaşmadı fakat One serisi başarısız da oldu denemez. Hani Samsung'un yanında karşılaştırıldı tamam başarısı onun kadar büyük değil fakat HTC açısından baktığımızda en son çıkarttıkları Droid DNA gibi telefonlar başarılıydı ve iyi satış rakamlarına da ulaştılar. Fakat hani geleceğim nokta şu, dedikodulara baktığımızda aynı iPhone 6 ya da iPhone 5 çıkmadan önce olduğu gibi böyle uçuk dedikodular var. Evet. Yani baktığımızda firmanın şu an hiç kimsenin kullanmadığı teknolojiler kullanmaya başlayabileceği
falan. Ekran güneş ışığını simüle eden bir ekran teknolojisinden bahsediyorlar. Evet. Keşke öyle bir ekran olsa da kim çıkardı çok önemli değil.
Yani aslında firmanın algısı da bu. Yani onu söylemek istiyorum, firmanın algısı bu. HTC HD2'den bu yana insanın aklında öyle bir algı oluştu ki bu firma yaptığı zaman her şeyin en iyisini koyar, en iyisini kullanmaya çalışır. Olmayanı yapmaya çalışır diye ama son dönemde böyle bir şey görmedik.
Aslında beklenti çok fazla. Hakikaten beklenti çok fazla. Hani insanların özel hayatıyla ilgili bir açıklama vardı. Kız arkadaşınızla ilk buluşmada en fazlasını vermeyin. Daha sonra bir altını verirsiniz. Acaba beni artık seviyor mu diye böyle bir düşünce içerisine girebilir derler diye. HTC'de burası öyle oldu. Bazı modellerinde hakikaten çok üst seviye donanımları bir arada sunarak beklenti çok arttırdı. Ve sonrasında biraz da belki pazarlama hatasıyla beraber onu karşılayamadılar. Örneğin hani One serisi dedin. One S bence çok başarılı bir telefondu.
Evet.
Ama maalesef yaygın şekilde özellikle S4 işlemcide bulunamadı. Zaten şirketin tepe yöneticisi de geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Hani dedi ki bizim pazarlama bütçemiz rakiplerimiz kadar değil. Ancak 2013'te durumu biraz daha
toparlayacağız. Evet, bir de 6 ayda bir telefon çıkartmayacağız dedi. Burası çok önemli bir noktaydı.
Çok önemli.
Evet, bence yani firmanın tamamen mantaliteyi değiştirdiğini gösterdi orada.
Aslında onlar değişirken diğerleri de değişiyor. Şimdi Samsung'a bakıyorsunuz. Hani Galaxy Note 2 var, Galaxy S3 var ama arka planda da işte S3 Mini'si çıkıyor, Galaxy Grand diye Note 2'nin ucuz versiyonu yapılıyor. Yani bu biraz da arz talep dengesiyle ilgili fakat o en üst seviyedeki amiral gemisi telefonun hakikaten bir sene ömrünü sürdürmesi gerekiyor.
Evet, değişmemesi lazım ki insanlar boşa para verdim demesinler. Tabii şimdi HTC dedik, HTC'ye yakın firmalardan bir tanesi Qualcomm.
Hatta Qualcomm'un HTC'ye organik ortak olduğu da hani böyle bir ortak bağ olduğu da söyleniyor sık sık.
Evet, şimdi Qualcomm tarafını konuşmak lazım çünkü onlar da Snapdragon S4 Prime platformuyla aslında çok güçlü bir geri dönüş vaat ediyorlar. Bu konuda GPU tarafında da çok iyi gelişmeler olacak ki işlem tarafında da Create mimarisinin birazcık daha geliştirilmiş halini kullanacaklar.
Açıkçası hani benim tüketici elektronik fuarında en çok üzüldüğüm noktalardan birisi bu oldu. Belki Tegra 4'ten çok daha donanımlı bir platform. Hani
kimsenin umurunda olmadı değil mi?
Hatta Qualcomm bile yaptığı lansmana Maroon 5 diye bir müzik grubu var. Onu çıkardılar. Tüm haberler onun üzerine gitti. Yani böyle bir şey oldu. Hani
şanssızlık oldu.
Qualcomm aslında burada Amerikan mantalitesini biraz öğrenmeye başladı. Pazarlama yaparken biraz süsleyeli mantığına girmeye başladılar. Uzun yıllar kuru kuru konferans yapıyorlardı işte. Dinleyen dinliyor, dinlemeyen de çıkıp gidiyordu toplantılardan. Ancak biraz daha şok katmaya başlamışlar. Bu güzel bir şey. Fakat bu sefer de platform detayları arada kaynadı gitti. Şimdi Qualcomm Tegra 4'ten hemen sonra belki de Nvidia'nın heyecanını biraz şey yapan, böyle örtbas eden çok daha donanımlı platformla karşımıza çıktı. Şimdi S4 Prime olarak da isimlendiriliyor ya da Snapdragon S4 800-600 serisi gibi farklı isimlendirmeler de var. 2013 için Snapdragon platformun en güçlü versiyonu S4 800 olacak. Burada yeni bir mimari var aslında, Create mimarisinin upgrade edilmiş, güncellenmiş bir versiyonu var burada. 600'de Create 300. 800 modelinde ise Create 400 diye yeni bir mimari var. Burada çok fazla rakamlar var. Yani biraz böyle kafa karışıklığı yaratacak gibi görünüyor ama şöyle söyleyelim. 800 adı verilen en hızlı işlemci 4 çekirdekli bir yapıya sahip. S4'ün S4 Pro'nun geliştirilmiş bir versiyonu olacak. Ve Adreno 330 adında yeni bir grafik birimi var. Bu grafik biriminin Qualcomm yaptığı açıklamalara göre Adreno 320'den 2 ya da 3 kat daha hızlı olacağı söyleniyor ki hani bu bağlamda
çok güçlü bir GPU olacağı ortada.
Güçlü GPU'su da olabilir ya bu vaatler yerini tutarsa. Bununla birlikte arka plan çok ciddi güncelleştirmeler var. Artık Qualcomm 2. hatta 3. nesil 28 nanometre sürecine geçtiğini ve enerji tasarrufunun çok daha ileri noktaya taşıdığını söylüyor. 4K konusunda inanılmaz yatırımlar yapmış Qualcomm. 4K video kaydı, 4K video encode etmek, 4K video işleme konusunda tam destek verdiğini söylüyor. Ses konusunda hiçbir rakibinde olmayan gelişmeler var. DTS HD formatına destek veren ilk firma izliyor bizim mobil tarafta ve çoklu çevresel ses konusunda da premium üst seviye mobil cihazlardaki en kapsamlı ses donanımına Snapdragon tabanlı yeni cihazdan geçtiğini söylüyor. Bununla birlikte diğer taraftan yeni nesil GPS teknolojilerine yer vermiş. İşte USB 3.0 tam destek sunuyor S800 platformu. Aynı zamanda 802 AC desteği de var. 11 AC desteği de var ki bu hani 802 11 jenerasyonun en son ulaştığı nokta. 5 Mbps'ın üzerindeki tüm bantlarda yüksek verimlilikte performans sağlayan yeni bir teknoloji.
Aslında burada şunu görüyoruz. Gerçekten teknolojik anlamda birçok atılım yapmışlar. Açıklamalar heyecan verici. Fakat ortaya bir oyun koyamadıkları zaman
maalesef evet.
Performansı gerçek anlamda gösteren, neler yapabildiklerini ortaya koyan demolar yapmadıkları zaman bu havada asılı kalıyor. Nvidia ne yaptı?
Shield dedi.
Shield dedi, açtı, bilgisayardaki oyunu oynadı. Bir de üstüne gittiler orada, Red Trigger 2 oynadılar. Tamam bitti, herkes memnun kaldı. Çünkü aslında platformların gücü mücü bir yerden sonra tamam çok güçlü ama ne yaptığınıza kalıyor. Hı hı. Tamam çok güçlü bir platformum var, her şeyi yapabilirim diyorsunuz ama hiçbir şey yapamıyorsunuz. Günün sonunda o da Twitter'a bakıyor, sen de Twitter'a bakıyorsun. Ya da bir oyun açtığınızda ikinize de kötü çalışıyor ki. Need for Speed'e baktığımızda Nexus 4'te de yavaştı.
Evet.
HTC One X'de de yavaştı. Galaxy S3'te de çok performans çalışmıyordu. Bir tek Note 2'de oynayabildik oyunu. Evet. Böyle garip durumlar söz konusu. Burada aslında müzik grubuna çok parayı bağlayacaklarına bir tane oyun firmasına ya kardeş gel bize bir oyun geliştir deyip onu gösterselerdi yeterdi herhalde.
Evet zaten artık iş oyunla adapte olmaya bakıyor çünkü. Ama oyun firmaları da aslında burada sıkışık durumdalar. Şimdi hani diyoruz Huawei işlemci yaptı. 8 çekirdekli High Silicon GPU var. Nvidia'da GeForce var. İşte çok uzun süre Samsung Mali kullandı. Mali kullanır diye hesap ettik. Oyun evet. Yaptık. Bu sefer hani PowerVR kullanıyor. Diğer taraftan işte Apple'ın bir pozisyonu var.
Bir de Full HD değiştirdiği bir sürü ekran var sonuçta. Yani
bir sürü ekran var. Bir cihazın kapasitesi 1 GB belleği var. Diğerinin 2 GB belleği var. Birinin kullandığı NAND chip'in data aktarımızı 90 MB, yani 40 MB. Yani o kadar çok fazla bilinmez var ki. Oyun firmalarında ben bir arada anlayabiliyorum aslında. Ama şimdi Qualcomm kağıt üzerinde Nvidia'dan kat be kat daha hacimli bir firma. Hani bu hacmin bir kısmı uygulama işlemcilerinden geliyor. Bir kısmı örneğin hani 3G, 4G lisanslarından geliyor.
Evet.
Aslında bu uygulama, Snapdragon işi Qualcomm'un diğer işlerine bakıldığından şirket için daha az gelir getiren işlemler ayaklardan bir tanesi. Fakat Qualcomm burada oyun yatırım yapması lazım. Nvidia hatta Jensen, Nvidia şirket sahibi, şirket ortak kurucusu son TK4 tanıtımında The Way It Is Meant To Be Play adını verdi. GeForce serisine yıllarca aşina olduğumuz hani oyun stüdyosunu bağlayayım. GeForce özel evet. Oyun yapısı mantığının mobile, TK'ya da geleceğinin de sinyallerini vermiş oldu. Burada Qualcomm'un da birkaç tane oyun yapımcısı, bu Gameloft olur, EA olur, artık bir sürü firma var o alanda çalışan.
Yani biraz parayı verip oyun yaptırması lazım.
Öyle çok ama 100 tane oyuna da gerek yok. 3 tane çok sağlam, Dead Trigger tarzı 3 tane oyun yaptırırsın. Zaten herkes onu konuşur. Hani ben bugün biraz Dead Trigger, biraz Shadowgun oynadığım zaman zaten mobil teknolojilerden beklentimi karşılamış.
Bir de en azından şey diyorsunuz, ya işte bak bu platform güçlü, bak sana bu grafikleri gösterebiliyor. Oyunun içeriği de çok fazla önemli değil. Birazcık insanlar tatmin satın aldıkları şeyler hem tatmin olmak istiyorlar hem de arkadaşlarına, ya işte bende 8 çekirdekli işlemci var, sende 2 tane var çekirdek, işte aradaki fark bu diyebilmek istiyorlar. Hı. Ama günün sonunda eğer arada fark yoksa, o tatmin duygusu sağlanamıyor. Pek de böyle insanlar hevesten gidip almıyorlar. Çünkü burada Tegra 4 işte burada şey yapacak. Bir sıçrama yaratabilir diğer platformlara göre. Arkasında büyük bir oyun desteği var. Oyun konsolu desteği var. GTX 600 serisi ekran kartı olanlar zaten stream yapabilecekler. Bir de bunu cep telefonlarına getirirse zaten olayın orada sonunu getirir.
Ondan sonra Nvidia zaten aynı grafik biriminin 72'den 144'e geçirir.
Aynen. Devam eder yoluna yani.
Yani. En kolayını yaparlar bu bağlamda ama Qualcomm'un hakikaten oyun tarafında yatırım yapması lazım. Orada çok zayıf kaldıklarını söyleyelim. Bir de Snapdragon S600 işlemci var. Burada Create 300 mimarisini kullanıyor. Burada GPU Adreno 320 yani S4 Pro'daki ile aynı. Sadece saat hızını biraz arttırmışlar. Yani burada da bir pazarlama ilerisi var. Saat hızını arttırmış
performansla
2 kat arttı gibi bir izlenim var ama genel olarak bakıldığında Qualcomm şu an 4 çekirdek gitmeyi tercih ediyor ki zaten biliyorsun 4 çekirdeğin ilk çıktığı zamanlarda da Qualcomm 2 çekirdek gidiyordu. Ancak performans anlamında 4 çekirdeği yani Tegra 3 seviyesinde performans sunmayı başarabiliyordu. Burada Qualcomm'un amacı aslında bu S800 ile beraber akıllı telefonlardan ziyade Windows RT tarafında artık tam bilgisayar deneyimini ARM tabanlı işlemcilerle sunabilme mantığı. Samsung da ona doğru kaymaya başladı. Hani burada Windows RT şu anda bence eksik kaldı. Hani Microsoft biraz daha belki Windows RT'yi geliştirir, biraz daha fazla uygulama çıkarsa orada işine
gelişir. Çok daha şeyler görebiliriz. Aslında Lenovo'nun burada hani yoga platformlarına bahsetmek lazım. Tegra 3 tabanlı bir dizüstü bilgisayar. Katlanında tablet oluyor. Onu gördükten sonra gerçekten mobil işlemciler geliştikçe Intel'i falan çok da fazla görmeyebiliriz. Özellikle o tip taşıması kolay. Hani her işimizi görmeye yönelik. Video işlemek değil de video izlemek amacını taşıyan bilgisayarlarda.
Tabii şu anda örneğin Yoga 10 saat pilomu sunabiliyor. Ama bazen hani şöyle sıkıntı yaşadım onu da söyleyeyim. Şimdi yazıyorum okey. Örneğin Gmail'e gireceğim. Şifremi yazacağım ya da kullanıcı adımı yazacağım. Benim yazma hızıma imleç yetişemediği için şifremi yazıp Enter'a bastım yanlış şifre diyor. Şu an hani bir Windows RT'nin optimizasyonunda sıkıntılar var.
Sıkıntılar var. Zaten Nvidia'dan açıklama gelmişti. Bize 4 çekirdek var ama bu işletim sistemi 2 tanesini kullanıyor. Hani performans sıkıntıları ondan kaynaklı diye. Gelişecektir elbet. Daha çok çekirdeğe destek verecektir diyoruz. Bu arada videonun da sonuna geldik. Uzun bir video oldu ama sizler için CES'te tanıtılan bütün mobil teknolojileri yer vermek istedik. Umarız İşinize yaramıştır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.